Ayrım 27, sayfa 274. Michel Foucault. Kesinlikle iktidar ile baskıyı özdeşleştirmek istemedim. Niçin? Öncelikle tek bir iktidar olduğunu düşünmüyorum. Bir toplumda son derece çok, çeşitli, farklı düzeylerde iktidar ilişkileri vardır. Bu ilişkilerden bazıları diğerlerine dayanır ve bazıları diğerlerine karşı çıkar. Çok farklı iktidar ilişkileri bir kurumda fiili hale gelirler. Örneğin, cinsel ilişkilerde iktidar ilişkileri vardır ve bu ilişkilerin sınıf iktidarının yansısı olduğunu söylemek kolaycılık olur. Tamamen siyasi bir bakış açısından bile, Batı'nın bazı ülkelerinde iktidar, siyasi iktidar, iktisadi iktidarı kesinlikle ellerinde tutmayan bireyler ya da toplumsal sınıflar tarafından uygulanır. Bu iktidar ilişkileri inceliklidir. Farklı düzeylere yayılır ve tek bir iktidardan söz edemeyiz. Daha ziyade iktidar ilişkilerini betimleyebiliriz. Bu güç bir iştir ve uzun bir süreci gerektirir. İktidar ilişkilerinin psikiyatri, toplum, aile açısından inceleyebiliriz. Bu ilişkiler öyle çoktur ki iktidar baskı yapar şeklinde tek bir cümlede özetleyerek baskı olarak tanımlayamayız. Bu doğru değildir. İktidar baskı yapmaz. İki nedenle. Birinci olarak en azından bazı kişilere zevk sağlar. Tüm bir libidinal zevk düzeni, tüm bir iktidar erotiği vardır. Bu, iktidarın sadece baskıcı olmadığını kanıtlar. İkinci olarak iktidar yaratabilir. Dünkü konferansta iktidar ilişkileri, müsadereler vesaire gibi şeylerin soruşturma şeklini alan ve bir dizi bilgiye yol açan bir bilgi türü olan mükemmel bir şey ürettiklerini göstermeye çalıştım. Kısacası, iktidarı tek bir şey olarak kabul eden kolaycı analizi benimsemiyorum. Birisi burada devrimcilerin iktidarı almaya çalıştıklarını söyledi. Bu noktada ben fazlasıyla anarşistim. Tamamen negatif bu iktidar düşüncesini benimsememem anlamında anarşist olmadığım söylenmelidir. Fakat devrimcilerin iktidarı almaya çalıştıklarını söylediğinizde sizinle hemfikir değilim. Daha doğrusu Tanrı'ya şükür, evet diye ekleyerek hemfikirim. Otantik devrimciler için iktidarı ele geçirmek, bir sınıfın elinde bulunan hazineyi bir başka sınıfa, söz konusu durumda proletaryaya teslim etmek için ele geçirmek anlamına gelir. Devrimin ve iktidarın ele geçirilmesinin bu şekilde kavrandığını sanıyorum. O zaman Sovyetler Birliği'ne bakın. Ailedeki, cinsellikteki, fabrikalardaki, okullardaki iktidar ilişkilerinin aynı kaldığı bir rejim karşısındayız. Sorun, bugünkü rejimde iktidar ilişkilerini mikroskopik düzeylerde, okulda, ailede dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi bilmektir. Öyle ki siyasi ekonomik bir devrim olduğunda daha sonra şimdi karşılaştığımız iktidar ilişkilerinin aynısını orada bulmayalım. Çin'deki kültür devriminin sorunu budur. R. Muraro, arkeoloji bir yönteme uymadığında onu sanata yakın bir faaliyet olarak kabul edebilir miyiz? Michel Foucault, yapmayı denediğim şeyin az çok bilimsel bir disiplin oluşturma fikrinden giderek uzaklaştığı doğrudur. Yapmak istediğim şey sanata bağlı olacak bir şey değil, daha ziyade bir faaliyet türüdür. Bir faaliyet türü, bir disiplin değil. Esas olarak tarihsel, siyasi bir faaliyet. Tarihin modeller ya da örnekler sağlayarak siyasete hizmet edebileceğini sanmıyorum. Örneğin 19. yüzyıl başındaki Avrupa'nın durumunun hangi ölçüler içerisinde 20. yüzyıl sonunda dünyanın geri kalanının durumuna benzer olduğunu bilmeye çalışmıyorum. Bu benzeşim sistemi bana verimli gelmiyor. Diğer yandan bence tarih siyasi faaliyete hizmet edebilir ve tarihçinin ya da daha doğrusu arkeoloğun görevi davranıştaki, koşullanmadaki, varoluş koşullarındaki, iktidar ilişkilerindeki temelleri, süreklilikleri keşfetmek olduğu ölçüde siyasi faaliyete de tarihe hizmet edebilir. Bu temeller belirli bir anda oluşur. Başka temellerin yerine geçer. Başka üretimlerin altında kalır. Fiilen gizlenir ya da bedenimizin, varoluşumuzun parçası olduklarından gizli kalırlar. Böylece tüm bunların tarihsel bir ortaya çıkışlarının olması bana aşikar geliyor. Bu anlamda Arkeolojik analizin ilk olarak işlevi, içimize işlemiş bu karanlık süreklilikleri keşfetmek olmalıdır. Bunların oluşumundan yola çıkarak, ikinci olarak sahip olmuş oldukları ve bugün de sahip oldukları yararlılığı saptayabiliriz. Varoluş koşullarımızın güncel düzeninde nasıl davrandıklarını saptayabiliriz. Üçüncü olarak, tarihsel analiz, bu temellerin, bu sürekliliklerin hangi iktidar sistemlerine bağlı olduklarını belirlemeyi ve nihayet onları nasıl ele alacağımızı bilmeyi sağlar. Şimdi tüm normalleştirme mercilerine karşı savaşmak istiyorsak, örneğin psikiyatri alanında psikiyatrik bilginin 19. yüzyıl başında psikiyatri kurumunun nasıl oluştuğunu öğrenmek, tüm bunların bir dizi ekonomik ya da en azından yararlı ilişkilerin içine nasıl dahil olduğunu görmek bana ilginç gelmektedir. Bana göre arkeoloji şudur, geçmiş ile bugün arasındaki benzerlik ilişkilerine değil, daha ziyade süreklilik ilişkilerine ve mücadele stratejisinin taktik hedeflerini günümüzde tanımlama imkanı üzerinde, özellikle buna göre temellenen tarihsel, siyasi bir teşebbüstür. Kimliği belirlenemeyen bir konuşmacı. Deleuze, sizin bir şair olduğunuzu söyledi. Oysa siz şair olmadığınızı, arkeolojinin bir sanat olmadığını, bir teori olmadığını, bir şiir olmadığını, bir pratik olduğunu öne sürdünüz. Arkeoloji mucizevi bir makine midir? Michel Foucault, arkeoloji kuşkusuz bir makinedir fakat niçin mucizevi olsun? Eleştirel bir makine, bazı iktidar ilişkilerini tartışma konusu eden bir makine, özgürleştirici bir işlevi olan, en azından olması gereken bir makine. Şiire özgürleştirici bir işlev yüklediğimiz ölçüde arkeolojinin şiirsel olduğunu değil, olmasını istediğimi söyleyebilirim. Deleuze'un ne anlamda benim şair olduğumu söylediğini iyi hatırlamıyorum. Fakat bu önermeye bir anlam vermek istersem, Deleuze benim söylemimin bilinen anlamdaki tarihi yöneten hakikat yasalarına itaat etmediğini söylemek istemiştir. Bilinen anlamda tarihin tek amacı hakikati söylemek, unsurlar, süreç, dönüşümlerin yapısı düzeyinde meydana gelenleri söylemektir. Çok daha pragmatik biçimde benim makinemin aslında iyi olduğunu söyleyebilirim. Olup bitenin modelini aktardığı ya da sağladığı için değil, olup biten şeyden bağımsızlaşmamızı sağlayacak, bir modeli olup bitenden çıkarmayı başardığı ölçüde iyidir. A.R. de Santana, hermetizmin iktidarın bir denetim biçimi olduğunu önceden söylediniz. Bu düşüncede Lacancı düşünceye kapalı bir referans da vardı. Diğer yandan sizde çok açık bir kitap yazma arzusu da hissediyorum ki bunu anti-Mallarmeci bir kitabın Mallarmeci projesi diye adlandırıyorum. Saydamlık söylemi karşısında edebi söylemin saydamsızlığını düşündüğümüzde Mallarme dilin geri dönüşü ve Borges heterotopya ile birlikte aynı saydamsızlık söylemine ayrıcalık tanıyor olamaz mıyız? Özellikle de Nietzsche ile Mallarmé ile düşünce şiddetli bir biçimde dilin kendisine, dilin biricik ve zorlu varlığına doğru yönlendirildiğini düşünürsek. Alıntı: Mot et les choses, Paris, Gallimard, 1966, sayfa 317. Michel Foucault, kitaplarımda söylediğim şeyleri çekince koymadan üstlenmediğimi belirtmem gerekir. Aslında yazma zevki için yazıyorum. Mallarmé ve Nietzsche üzerine söylemek istediğim şey, 19. yüzyılın ikinci yarısında dil bilim gibi disiplinlerde ya da Mallarmé'ninki gibi şiirsel deneyimlerde yankısını bulan bir hareketin varlığıdır. Dil nedir sorusunu ana hatlarıyla sorma eğiliminde olan bir dizi hareket. Oysa ki önceki araştırmalar, özellikle fikirleri aktarmak için, düşünceyi temsil etmek için, anlamları birbirine bağlamak için dilden nasıl yararlandığımızı bilmeyi hedeflemişlerken, şimdi tersine dilin kapasitesi maddiliği bir sorun haline gelmiştir. Bana öyle geliyor ki dilin maddiliği sorununu ele alırken sofistik temasına bir tür geri dönüşle karşı karşıyayız. Bu geri dönüşün dilin varlığı etrafındaki bu kaygının ezoterizmle özdeşleştirebileceğini sanmıyorum. Mallarmé açık bir yazar değildir, öyle olduğunu da iddia etmemiştir. Fakat bu ezoterizmin dilin varlığı sorununa geri dönüş içinde zorunlu olarak içerimlendiğini sanmıyorum. Dili belirli bir maddilik statüsü olan bir dizi olgu olarak kabul edersek, bu dil iktidarın bir kötüye kullanımıdır. Çünkü hitap ettiği kişiye dışarıdan dayatılacak kadar karanlık ve belirli bir biçimde ister anlama, ister yeniden kullanım, karşılık verme, cevap, eleştiri vesaire olsun çözümsüz sorunlar yaratacak biçimde kullanılabilir. Arkeolojinin tarihsel siyasi bu tür faaliyetin mutlaka kitaplara, söylemlere, makalelere tercüme olmadığını eklemeliyim. Son çözümlemede günümüzde beni rahatsız eden şey tüm bunları bir kitaba kapatmak, aktarmak zorunluluğudur. Bence kitaplar, söylemler ve şimdi yaptığımız gibi tartışmalar dolayısıyla siyasi eylemler, resim, müzik dolayısıyla gerçekleştirilmesi gereken hem pratik hem teorik bir faaliyet söz konusudur. Cilt 2, sayfa 538-646, çeviren Işık Ergüden. Delilik bir iktidar sorunu. Locura urma questão de poder. Folie une question de pouvoir. S.H.V. Rodriguez tarafından derlenen konuşma. Fransızcaya çeviren P.W. Prado. Jornal do Brasil. 12 Kasım 1974, sayfa 8. Beni ilgilendiren şey bilginin, konesansın kurumsal biçimlere, toplumsal ve siyasi biçimlere bağlanma tarzıdır. Kısacası bilgi ile iktidar arasındaki ilişkilerin analizidir. Niçin bu konu üzerinde çalışıyorsunuz? Size kendimin bile kabul etmeyeceği ve başka bir insan söz konusu olsaydı vermeyeceğim bir neden vereceğim. Fakat insan kendinden her zaman kötü söz ettiğinden biyografik nedenler getireceğim. Öğrenimimi bitirdim. Sonra İsveç'te, Polonya ve Almanya'da yaşadım. Ve buralarda bir dizi nedenden dolayı her zaman yabancıydım. Daha sonra ne doktorum ne kutsal şeylere saygısız biri. Kelimenin tam anlamıyla bir tarihçi değilim. Fakat tarihle ilgileniyorum. Gerçekten bir öğretmen değilim. Çünkü Collège de France'da sadece yılda birkaç konferans verme zorunluluğu var. Dolayısıyla denebilir ki bilgi ile iktidar ilişkilerinin her zaman dış sınırında yaşamış olma olgusu beni böyle kaygılara sürüklemiş olabilir. Ceza sisteminin görünüşte en çelişkili yanı hapishanelerin ki yararsızlıkları hemen hemen kanıtlanmıştır. Çünkü en azından Fransa'da 150 yıldan uzun süredir bilinmektedir ki hapisten çıkanlar kaçınılmaz olarak suç işlemeye yeniden başlamaktadırlar. Suç olgusunu incelediği için örneğin mahkumun topluma yeniden dahil edilmesine bilimsel araçlar sağlaması gereken cezai psikopatoloji ile bir arada varlığıdır. Son çalışmamda, söz konusu çalışma Şubat 1975'te çıkacak olan gözetleme ve cezalandırmadır. Hapishanelerin görünüşteki arkaik sistemi ile modern kriminoloji arasında kelimenin gerçek anlamıyla çelişki olmadığını göstermeye çalıştım. Tersine iki şey arasında bir birbirine uyma, bir tür işlevsel birlik vardır. Cezaevi yönetiminin çalışmamızı hiç kolaylaştırmadığı doğrudur. Söz konusu edilen GIP'nin çalışmasıdır. Cezaevi yönetimi 150 yıldan bu yana aynı resmi bilgileri sağlar ve mahkumların hapishane üzerine konuşmaları yasaktır. Öyle ki ortodoks olmayan haber kanallarından yararlanmak zorunda kaldığımızı söyleyebiliriz. Hapishanelerde olup bitenleri bize söyleyen bazı kimselerin işbirliğiyle bunların söylediklerini anında gazetelere iletiyorduk. Kamuoyu konu hakkında tamamen bilgisizdi. Oysa ki hapishanelerde öyle büyük bir gerilim vardı ki mahkumların isyanları baş göstermeye başlamıştı. O kadar ki Temmuz ayında meydana geldiği gibi Fransız Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing kendini bir hapishaneye girmek ve bir mahkumun elini sıkmak zorunda hissetti. Psikanalizin, psikiyatri pratiğinin bir dizi eleştirisini yapmaya imkan tanıdığı kesindir. Kapatmanın en iyi tedavi biçimi olmadığını görmeyi sağladı. Tarihçi olarak belli bir mesafe koyarak bana öyle geliyor ki psikanaliz psikiyatri karşısında tam ve radikal bir kopma değildir. Ve konferanslardan birinde göstermeye çalıştığım gibi 19. yüzyıl psikiyatrisi psikanalizin birçok unsurunu zaten içeren veya hazırlayan bir tedavi tekniğine erişmiştir. O dönemde Michel Foucault tarafından Guanabara Devlet Üniversitesi'nde verilen 6 konferanstan biri Freud'un bilinç dışı ve gerçeklik ilkesi diye adlandırdığı şeyin oluştuğunu gördüğü 19. yüzyıl psikiyatri tedavisindeki gerçeği ele almaktadır. Öyle ki gelecekte psikanalizin geçen yüzyılda oluştuğu biçimiyle psikiyatrik iktidarı hangi ölçülerde devam ettirdiğini veya ondan koptuğunu incelemek isterim. Psikiyatrinin hala günümüzde akıl hastalarına müdahale etmenin temel biçimi olduğu unutulamaz. Milyonlarca insan hala kapatılmaya, sinirleri yatıştırma yoluyla tedaviye maruz kalmaktadır. Oysa ki psikanaliz uygulananlar eğitimli veya entelektüelleşmiş insanların dar alanı içinde bulunurlar. Böylece psikanaliz psikiyatrinin alanını almayı başaramamıştır. Fakat günümüz toplumunda ikisi de bir arada yaşarlar ve aralarında tüm bir tanı ve muayene ve konsültasyon bölüşümü ve karşılıklı destek sistemi vardır. Bu bir arada varoluş, bildiğim kadarıyla henüz gerektiği gibi analiz edilmemiştir. Ortada olan şey, psikanalizi küçümseyen psikiyatrların veya psikanalizi bilimsel bir pratik olarak kabul eden psikanalistlerin tavırlarının tarihsel bir analize yer vermemesidir. Bunlar tamamen tarih karşıtı konumlardır. Ayrıca katışıksız psikiyatri ile psikanaliz arasında psikoterapi, topluluk psikiyatrisi gibi bir dizi tedavi biçimi vardır. Tüm bu denetim, zihinsel ortopedi kurumlarının ayrıntılı bir incelemesini yapmanın önemli olduğunu sanıyorum. Psikanaliz, bizim baskıyı içselleştirdiğimiz düşüncesini bayağılaştırmıştır. Fakat bizim hala toplumsal denetim tarafından kuşatılmış olduğumuzu düşünüyorum. Ve toplumlar dolayımıyla kullanılmakta olan iktidar mekanizmalarının incelenmesi tarihsel analizlerdeki bir boşluktur. İktisadi süreçlerin bir analizi, kurumların yasama yetkisinin ve siyasi rejimlerin tarihi zaten yapıldı. Fakat bize dayatılan bedenimizi, dilimizi ve alışkanlıklarımızı evcilleştiren küçük iktidarlar toplamının bireylere uygulanan bütün denetim mekanizmalarının tarihi yazılmayı beklemektedir. Güncel denetim biçiminin karakteristik özelliği olarak gördüğüm şey her bir bireye uygulanıyor olmasıdır. Bize bir bireysellik dayatarak bizim için bir kimlik imal eden bir denetim. Her birimizin bir biyografisi, bir okul dosyasından kimlik kartına, pasaporta kadar herhangi bir yerde her zaman belgelenen bir geçmişi vardır. Herhangi bir anda her birimize kim olduğumuzu söyleyebilecek bir yönetim organizması her zaman vardır. Ve devlet istediğinde tüm geçmişimizi bir uçtan diğerine kat edebilir. Günümüzde bireyselliğin iktidar tarafından tamamen denetlendiği ve aslında iktidarın kendisi tarafından bireyselleştirdiğimiz kanısındayım. Başka deyişiyle bireyselleştirmenin asla iktidara karşı durduğunu sanmıyorum. Tersine bireyselliğimizin her birimizin zorunlu kimliğinin iktidarın bir sonucu ve bir aracı olduğu kanısındayım. İktidarın en çok korktuğu şey şudur: grupların güç ve şiddeti. Daha 17. yüzyılda okullarda hiyerarşileştirme yoluyla fiziksel işaretlerin ve adres değişikliklerinin kaydı yoluyla 18. yüzyılda uygulanmaya başlanan bireyselleştirme teknikleri ile iktidar bu gücü etkisizleştirmeye çalışır. Yine bu yüzyılda çalışma işlemlerini denetlemek için fabrikalarda korkulan ustabaşı kişiliği ortaya çıktı. Neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını herkese o söyler ve çalışmanın bu bireysel denetimi iş bölümünün ve hiyerarşikleşmenin doğuşuna bağlı olan bir tekniğin parçasıdır. Hiyerarşikleşme de merdivenin en altında olanların yukarıda olanlar tarafından bireysel denetiminin bir aracıdır. 19. yüzyılda iktidar disiplinini işleten bir kısıtlama oyunu, bir tasarruf ahlakıydı. Bunun nedeni küçük ücretlerin kâr sağladığına duyulan inançtı ve bunun etkisi en aşağı sınıfların, nüfusun en büyük bölümünün alışkanlıklarının bir normalleştirilmesi oldu. Günümüzde tersi meydana gelmektedir. İktisatçılar, iç pazarın potansiyelini keşfettiklerinde tüketimin taktik olarak kullanılmaya başlanan yüceltilmesi, daha çok tüketim, daha çok kâr. Bazı toplumsal tabakalar tarafından disiplinin denetiminden kaçmaya çalışan ve bir anlamda marjinal olan kişiler tarafından tüketimin reddinin önemi buradan kaynaklanır. Son 10 yıl boyunca gündelik yaşamın ahlakı içinde meydana gelen değişme bu tür insanlar tarafından başlatılan ve tüm nüfus içinde yankı bulmuş hareketlerden gelir. Hava kirliliğine karşı, kürtaj için hareketlerin durumu da budur. Sözünü ettiğim bu değişimler de dahil her şeyin sistem tarafından, iktidar tarafından ele geçirilmeye mahkum olduğu açıktır. Fakat aynı zamanda dolaşıma dahil olmayan, bir taraftan diğer tarafa düzenli olarak geçmeyen hiçbir şey yoktur. Önemli olan şey sistemin kendine özgü cevabını kavramak ve onu diğer taraftan ele geçirmektir. 19. yüzyıl emekçilerine dayatılan kanaatkârlık ahlakını yeniden örnek alırsak, katı biçimde örgütlenmiş bir aileleri olduğu anda konut ve çocukları için eğitim hakkı talep etmeye koyuldular. Başka deyişle yukarıdan dayatılan ahlak ters yönde bir silah haline gelir. Cilt 2, sayfa 660-664, çeviren Işık Ergüden.